15. ayrım, sayfa 162. Bu yazıyı 12 Haziran'da dönemin İçişleri Bakanlığı müsteşarı, parantez içinde daha sonra Ankara Valiliğine atandı ve yaş haddi doluncaya kadar bu görevde bulundu, Yahya Gür uygun buldu ve imzaladı. Aynı gün İçişleri Bakanı Saadettin Tantan olur verdi. Daha sonra her ay başkomiserin görev süresi aynı yöntemle uzatıldı. Fethullah Gülen tarafından aylardır tüm masrafları karşılanan başkomiserin halinden son derece memnun olduğu ve kendisine son derece iyi bakıldığı meslektaşlarıyla yaptığı sohbetlere de yansıyordu. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan son kez görevi uzatma yazısını imzalamıştı. O günlerde resmi koruması olan Fethullah Gülen'in bugün resmi koruması var mı bilemiyoruz. Ancak Gülen bugün de sıkı biçimde korunuyor. Ancak yöntem farklı. Hocanın koruması için bulunan yöntem ilginç. Bazı personel çeşitli gerekçelerle Amerika'ya kursa gönderiliyor. Kursa gitmiş gibi gösterilen personelin bir kısmının görevi orada eğitim almaktan çok hocanın etrafında olmak. Hocanın yanında bulunmak onların sonradan önemli göreve getirmesinin de sihirli anahtarı. CHP emniyet içindeki bu yapılanmayla ilgili olarak Büyük Millet Meclisi'ne soruşturma önergesi verdi ama sonuç alamadı. Yurt dışına giden ve Gülen'e yakınlığıyla bilinenler bir türlü dönmüyordu. Tam 7 yıl orada kalanlar vardı. Büyük Millet Meclisi sonu önergelerine konu oluyorlar ama rapor alıyorlar ve bu raporların gerçekliği yeterince araştırılmadığı için de giden bir türlü geri dönmüyordu. Bunlardan birisinin dönüşü nihayet sağlandığında şark görevi için Bingöl'e tayin edildi. İlk işi meslekten ayrılmak oldu. AKP genelge yayımladı, sözcükler değişti. AKP'nin ve hükümetin büyük kısmının Gülen ve cemaatine sempatiyle baktığı biliniyor. O nedenle iktidarın ilk yıllarında bir düzeltme ve rötuş hareketi başlatıldı. Atılan adımlar tepki çekse de kamuoyunda birkaç gün konuşulup unutuluyordu. Yukarıda anlattığımız polislerle ilgili konular gibi. Bu nedenle devletin cemaatlere yaklaşımını yumuşatmaya dönük bir rötuşa imza attılar. Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı 4 sayfalık bir genelgeye yayımladı. Dindar vatandaşların rencide edilmesini önlemek için yazışmalarda bazı sözcüklerin kullanılması yasaklandı. Aynı yasak sözcük kullanımında da geçerliydi tabii. Bunlar arasında çember sakallı, kara cübbeli, kara çarşaflı, kökten dinci, kökten dincilik, dinci terör, dinci terörizm, dinci terör örgütü, dinci terörist, İslami terör, İslami terörizm, İslami terör örgütü, İslamcı terör, İslamcı terörizm, İslamcı terör örgütü, İslamcı terörist, ılımlı İslam sözcükleri de bulunuyor. Bunların yerine neler kullanılacağı da genelgede sıralanmıştı. Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgenin konusu dini motifli terör örgütleri ve radikal gruplara yönelik mücadelede kullanılacak terminoloji adını taşıyor. Bu genelgede bürokratların açıklamalarında ya da yazışmalarda asla kullanmamaları gereken sözcüklerin yerine hangi sözcüklerin kullanılacağı da belirtiliyordu. Genelgenin kamu görevlilerinin açıklama ve yazışmalarında terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edilmemesi gayesiyle veya dindar vatandaşların rencide edilmesinin önüne geçmek için yayımlandığı belirtiliyor. Bugüne kadar sıkça kullanılan, resmi raporlarda yer alan bazı sözcüklerin genelge uyarınca kullanılması kesinlikle yasaklanıyordu. Olur ya bir bürokrat yasaklı sözcükleri yazışmada veya bir açıklama sırasında kullanmak durumunda kalırsa bunun kurumsal, resmi bir terminoloji olmadığını da belirtmek zorundaydı. Genelge yayımlanmasının gerekçesi şöyle belirtiliyordu. Dini motifli terör örgütleri ve radikal dini grupların eylem ve faaliyetleriyle ilgili kavram ve terimlerin seçilmesinde kamu görevlilerinin de gerekli hassasiyeti göstermedikleri müşahede edilmektedir. Kavram ve terimlerin hatalı kullanılması vatandaşların bir kısmında da olsa yanlış düşünce ve izlenimlerin oluşmasına, terör örgütleriyle radikal grupların kendi istedikleri şekilde tanınmasına yol açarak onların amaçlarına hizmet ediliyor. Bazen de terör, radikalizm ve zararlı ideolojilerle ilgisi olmayan mütedeyyin sade vatandaşların rencide edilmesine neden oluyor. Terör eylemine girişmiş olanlar. Örgüt ve grupların kendilerine statü kazandırmak amacıyla resmi kurumlarca kullanılan tabirleri, askeri deyim ve kavramları tercih ettiği belirtiliyor. Dini motifli terör örgütleri ve radikal dini grupların eylem faaliyetleriyle ilgili konulardan söz edilirken, onların kullandığı bu tür terminolojinin kullanılmaması isteniyor. Örgüt isimleri kullanılırken mutlaka terör örgütü ifadesine yer verilmesi de genelgede kaydediliyor ve şu ilginç bölüm yer alıyordu. Bunların dışında terörü yöntem olarak seçmiş olanlarla radikal yaklaşımlar içinde bulunan ancak terör eylemlerine girişmemiş olan grupların aynı kapsamda değerlendirildiği izlenimi verecek ifadelerin yanında toplumun kutuplara ayrılmasını, Bunlar arasında çekişme ve çatışmalar meydana gelmesini teşvik edici üsluptan kesinlikle kaçınmak gerekmektedir. Sakıncalı kavramlar ve örnekler. Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı'nın genelgesinde kullanılması sakıncalı olan kavramlarla ilgili şu örnekler veriliyordu. İslami terör, İslami terörizm, İslami terör örgütü. Terörist faaliyetlerin İslam hükümlerine dayandığı, İslam anlayışının içinden doğduğu izlenimini yaratmakta, İslam ve terör kavramlarını birbirini tamamlar ve niteler tarzda yan yana getirerek sakıncalı çağrışımlar yaratmaktadır. İslamcı terör, İslamcı terörizm, İslamcı terör örgütü, İslamcı terörist. Söz konusu terör eylemlerinin İslamiyet'i yüceltmek uğruna yapıldığı izlenimini yaratıyor. İslam ve terör kavramlarının yan yana kullanılması ikisi arasında bir yakınlık olduğu şeklinde algılamalara yol açabilir. Ilımlı İslam. Bu tabir İslam'ın ılımlı olmayan, şiddeti tasvip eden bir şeklinin de bulunduğunu çağrıştırıyor. Dinci terör, dinci terörizm, dinci terör örgütü, dinci terörist. Hiçbir semavi dinin terör ve şiddeti desteklememesine rağmen birbirine zıt iki kavram olan din ile terörün yan yana kullanılması, terör ve şiddetin dinler tarafından teşvik edilebildiği gibi sakıncalı bir düşünceye neden oluyor. Fundamentalizm, fundamentalist. Öze dönüş hareketinin anlatılmasında kullanılan bu kavramların İslam diniyle özdeşleştirilir tarzda kullanılması, dinin özünden çıkmış bulunduğu ve bazılarının onu özüne döndürmek maksadı güden faaliyetler içinde bulunduğu gibi bir yanlış algılamaya neden olabiliyor. Köktenci, kökten dincilik. Eyleme faaliyetlerine dini unsurları kullanan, ideolojik olarak da dini kurallara göre düzenlenmiş bir devlet rejimi ve sosyal yaşamı benimseyen kişi veya yaklaşım için kullanılmakta olan bu terimler, dinin bu tür eylemleri onaylayabileceği gibi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor. Çember sakallılar, kara cübbeliler, kara çarşaflılar. Bu tür tabirlerin kullanılmasının toplumda kutuplaşmaları teşvik edebilecek olmasının yanında ikna olma veya çevresel etkilenme sonucu çağ dışı giyim ve görünümünden zaman içinde vazgeçebilecek olan vatandaşların tepki duyarak mevcut görünümlerinde ısrar etme yolunu seçebilecekleri düşüncesiyle de sakıncalı bulunuyor. Hangi sözcüklerin uygun olacağı sıralandı? Başbakanlık bu sözcüklerin kullanılmasını sakıncalı buluyor. Peki bunların yerine neler kullanılacak? İşte Başbakanlık genelgesinde kullanılması uygun olacak kavramlar ve bunlara ilişkin açıklamalar şöyle belirtiliyordu. Terör ve şiddet eylemlerinde dinin bir takım unsurlarından kendi ideolojileri doğrultusunda yararlanmaya çalışan yapılanmaların ifade edilmesinde şu sözcükler kullanılacak. Dini motifli terör, dini motifli terör örgütü, irticai terör, irticai terör örgütü. Terör eylemlerine başvurmayan ancak radikal fikirler taşıyan, radikal söylemlere hareket eden yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak sözcükler, radikal dini yapılanmalar, radikal dini gruplar. Devlet rejiminin dini kurallara göre düzenlenmesini benimseyen ve dini söylemleri kullanarak taban oluşturmaya çalışan yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak kavramlar, irticai kesimler, irticai unsurlar. Şiddeti ön plana çıkarmayan, radikal söylemler içinde bulunmayan, ancak bir araya gelmelerinde ve yürüttükleri faaliyetlerde dini motifler kullanan yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılabilecek kavram, dini gruplar. Dini değerleri kendi siyasi, ideolojik, sosyal veya ekonomik çıkarları doğrultusunda kullanan kişi ve yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak kavram, dini istismar edenler. Yalnızca dini vecibelerini yerine getiren ve dinini yaşama niyeti içinde olan vatandaşların ifade edilmesinde kullanılacak kavramlar, dini hassasiyeti olan vatandaş, mütedeyyin halk kitlesi, sade vatandaşlar. Dini motifli terör örgütlerinin kullandığı sözcükler. Başbakanlık genelgesinde dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplar tarafından kullanılan bazı kavram ve terminolojiler de yer aldı. İşte bu örgütlerin sıkça kullandığı sözcükler. Batı, Biat, Darul Erkan, Emir, Firavun, Hilafetül Müminin, İmam, kafir, laikler, laikçiler, Mekke dönemi, mümin, münafık, seyda, şeriat, şirk, tebliğ, belam, cemaat, darül harp, emrül mümin, halife, hizbullah, imamet, karun, Medine dönemi, melle, müstazaf, şehadet, şeyh, şura, tekke, baytül mal, cihat, darül İslam, fetva, hicret, Hizbuş şeytan, infak, kışla, medrese, mücahit, müstekbir, şehit, şeyhülislam, tağut, tevhid. Başbakanlık genelgesinde bu konuda bürokratlara şu uyarıda bulunuyordu. Yukarıda dini mötüflü terör örgütleriyle radikal dini gruplarının yayınlarında, söylemlerinde ve yazışmalarında sıklıkla kullandıkları kavramlar ve terminolojiden örnekler verilmiştir. Bunların sözlük anlamları dışında dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplar tarafından yüklenen anlamlar ile kullanılmaması, kullanmak zorunda kalındığında ise genelgede örnekleri verildiği gibi o kavram veya terimin sadece bahse konu grupların kendi görüş, inanış ve iddialarında yer aldığını ifade eden, bu yaklaşımlara iştirak edilmediğini vurgulayan kalıplar ile birlikte kullanılması uygun olacaktır. Başbakanlık genelgesi uyarınca artık irticai örgütlerle ilgili yazışmalarda kamu görevlileri son derece duyarlı olacak. Yanlarından sözcüğü ayırmayacak. Aksi halde gözlerinin yaşına bakılmadan gereği yapılacaktı. Derslerde şer'i düzenin Batı hukukundan çok daha iyi olduğu anlatılıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, askerlere dönük eleştirilerin yer aldığı TESEV raporunun güvenlikle ilgili bölümünün polis akademisinin bazı öğretim üyeleri tarafından hazırlandığına dikkat çekiyor, ilgililerin ilgilenmesini istiyordu. Büyükanıt'ın açıklamalarından sonra TESEV'in raporlarında imzası bulunan 5 öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda kimseye disiplin cezası verilmediği gibi o raporu yazanlar polis akademisinde daha üst görevlere getirildi. Arşivimi karıştırdığımda Paşa'nın işaret ettiği o isimlerden bazıları yıllar önce başlatılan Fethullahçı kadrolaşmayla ilgili soruşturma raporlarında laiklik karşıtı söylemleriyle tanınan belediye başkanının aklanması için düzenlenen bilirkişi raporunda da karşıma çıktı. Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, vakfın raporunda adı geçen öğretim üyeleri için soruşturma başlatırken kendisi de emeklilik öncesi ABD'ye uzun bir geziye çıkıyordu. O günlerde hakkında soruşturma açılanlar yükseldikçe yükseliyor, bulundukları birimin tepe görevlerine getiriliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'na sunulmuş bir belgede polis akademisinde görevli 8 öğretim üyesiyle daha önce akademide görev yapan ve o dönem emniyet amiri rütbesinde bulunan bir kişinin ismi yazılı. Ünal Erkan'ın emniyet genel müdürü, Ümit Erdal'ın polis akademisi başkanlığı yaptığı dönemde başlatılan bir soruşturma, o dönemde polis akademisinin tam anlamıyla bir irtica yuvası olduğunu ortaya koyuyordu. İşte bu soruşturma raporuna dayanarak haklarında idari işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen öğretim üyelerinin suçlandıkları olay resmi belgeye şöyle yansımıştı. Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesine muhalefet ederek Cumhuriyet'in niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik ve ekonomik düzeni değiştirmek suretiyle Türk Devleti'nin ve Cumhuriyet'inin varlığını tehlikeye düşürmek, görevin yerine getirmesinde siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, emniyet mensupları arasında bu yolda ayrım yapıcı tutum ve davranışlarda bulunmak. Yüksek Disiplin Kurulu Yılmaz Ergun, Necdet Adıbelli, Kamil Tecirlioğlu, Halit Karabulut, Kazım Önder'den oluşuyor. Kurulun kararı şöyle oluyor. Emniyet mensupları hakkında yukarıda açıklanan suçlamalardan dolayı düzenlenen soruşturma dosyası kurulumuza incelendi. Adı geçenlerin polis akademisinde derslerine girdiği öğrencilere kıyas yapmak suretiyle İslam hukukunun Batı hukukundan üstün olduğunu, şer'i düzenin bugünkü düzenden daha mükemmel olduğunu empoze ettikleri, bu düşünceyi benimseyen öğrenciler ile benimsemeyen öğrenciler arasında ayrım yaptıkları, nurculuk faaliyetinde bulundukları iddia edilmiş, Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olması nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Sanık emniyet mensupları hakkındaki suçlamalar yürürlüğe giren kanunun 1. maddesiyle affedildiğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. 2 saat sonra görevden alındınız yazısı geldi. Emniyetin gelecekteki amirleri o dönemlerde sınıflardan Atatürk posterlerini İstiklal Marşımızı indirip bizim milli marşımız ezandır, bırakın İstiklal Marşı'nı diyen öğretim üyelerinin verdiği derslerle şekilleniyordu. Polis Akademisi bu tür kişilerden temizlenirken kalanların neler yaptığını, derslerde neler söylediklerini öğrenmek için tüm sınıflara gizli dinleme aygıtları yerleştiriliyordu. O günleri yaşayan bir yetkili, başka çaremiz kalmamıştı diyor. Siyasal ve hukuk fakültelerinin dekanlarına gidip makaleler yazmak da olmuyor. Hocalarınız öğrencilerimize ders versin, yoksa geleceğimize yazık olacak uyarısında bulunuyordu. Eğitim kurumlarının bazı görevlileri daha önce çok tehlikeli görevlerde bulunmalarına rağmen silahlarını masanın üstüne koymamışlardı. Ancak akademide silahlarını masaların üzerine hem de ağızlarına mermi vererek bırakıyorlardı. Polis Akademisi bugünlere getiriliyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, yurt dışındaki araştırma görevlilerinin görev sürelerini uzatalım dedi. Az sonra elinde bir dosyayla bakanın makam odasına giren Polis Akademisi Başkanı Ümit Erdal, "Sayın Bakanım, tam 4 yıl önce Polis Akademisi adına İngiltere'ye 41 kişi gönderilmiş. Bunların nerede olduğunu büyükelçilikler, öğrenim gördükleri üniversitelerden araştırdık. Çoğunun yerlerini belirleyemedik. 4 yıldır yurt dışında ne yaptıkları belli olmayan bu kişilerin sürelerinin uzatılması için size bir teklifte bulunamam," dedi. Bakanın yanında bulunan iki milletvekili sık sık araya giriyor. "4 yıl okutmuşsunuz, 1 yıl daha kalsınlar," diyor. Ümit Erdal böyle bir uzatma yazısını yazmayacağını belirtip odadan ayrılıyordu. Akademideki odasına gittiğinde hizmetliye "birkaç tane büyük kutu bulun," dedi. Kutu, görevden alınabilirim, eşyalarımı toplayacağım anlamına geliyordu. Bakanın odasından ayrılışının ikinci saati bile dolmamıştı. Gelen gizli kişiye özel damgalı sarı zarfı açtı, görevinden alındığı ve APK kurulu uzmanlığına atandığı yazıyordu. O günlerde emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmada adı geçen isimler, bu kez Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın açıklamalarında gündeme geliyordu. Onlardan birisiyle konuştuğumda, "yazdığımız raporların arkasındayız," diyor, haklarındaki Fethullahçı iddialarının kendilerini yıpratmaya dönük tanımlar olduğunu eklerken, bir cemaat liderine de ağır küfürler ediyordu. Abdi'nin oğlu hırsız bir polis olmuş dedirtme. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Derbent köyünde çiftçilikle uğraşan Abdi Arslan, oğlunun polis kolejini kazandığını öğrendiğinde, "benim oğlum polis olacak, benim oğlum tabancasını beline takıp hak hukuk için mücadele edecek," diye seviniyordu. Küçük Emin yakın akrabasıyla birlikte Ankara'ya giderken babası ona şu öğütte bulunuyordu: "Oğlum, polisliği seçtin, işin zor. Belki dövüleceksin, belki döveceksin, belki vuracaksın, belki vurulacaksın. Hepsi kabulüm. Ama bana, Abdi'nin oğlu hırsız bir polis olmuş, hakkı hukuku şaşırmış dedirtme. O zaman hakkımı helal etmem." Babasının sözleri hiç aklından çıkmadı. Allah insanın aklını alıp böyle bir şeye müsaade edeceğine canını alsın temennisini de her kurs ve toplantıda tekrarlıyordu. Abdi'nin oğlu komiser muavini olarak yıldızını takıp köyüne gittiğinde babasının göğsü kabarmış, "benim eminim emniyet müdürü de olacak," deyip oğlunun yanaklarını okşamış, tek yıldızlı üniformanın tozunu almıştı. Müdür de oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün en önemli birimlerinden İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Dairesi Başkanlığı'na, oradan emniyetin en tepesi sayılan Genel Müdür Yardımcılığına yükselmişti. En gizli bilgiler onun elinden geçiyor, önemli operasyonlara o imza atıyor, yardımcı istihbarat elemanı, muhtemet ve muhbir çalıştırıyordu. Ama bu ilişkinin, bu insanlara sahip çıkmanın bir gün kendisini cezaevine götüreceği hiç ama hiç aklına gelmemişti. Yardımcı istihbarat elemanı, emniyet yetkilisinin mimleme adı verilen formu doldurarak kayıt altına almasıyla başlıyor. Bu kişiler bir örgütün içinden bilgi aktarıyor. Onlar talimatla yönlendiriliyor, yaptığı hizmet karşılığında da kendilerine ücret ödeniyor. Emniyetin muhtemet olarak nitelendirdiği kişi ise işi gücü olan, direkt bir örgütle veya organizasyonla ilgisi olmayan, çevresinde edindiği ve gözlemlendiği bilgileri irtibat halinde olduğu görevlilere bildiren iş sahibi, esnaf, iş adamı, doktor, öğretim görevlisi ve benzeri kişiler için kullanılıyor. Bunlar kendileriyle irtibatta olan ve zaman zaman gelip bilgi soran görevlileri gerçek isimleriyle biliyorlar. Ancak bilgi verecekleri bir durum olduğunda telefonla ya da yazılı bir notla bilgi vermeleri gerektiği zaman gerçek isimlerini veya bilinmek istemezlerse kendilerine verilen kod adını kullanarak bilgi iletiyorlar. İstemezlerse kayıt altına alınmıyorlar. Kaçakçılık ve organize suçlar ile diğer birimlerde ise istihbarat gibi sistematik bir ayrım ve düzenleme yok. Bilgi veren herkese muhbir veya X muhbir denilerek kayıt altına alınıyor. Aslında bu kayıt altına alma işlemi uyuşturucu silah, akaryakıt kaçakçılığı gibi suçlarda ödenen ikramiyenin teslimi için de zorunlu. Ancak bazı muhbirler istihbarat terminolojisindeki gibi kayıtlı olmak istemeyen muhtemet konumunda bulunuyorlar. Sadece bir organizasyonla ilgili değil, her konuda topladığı bilgileri görüştüğü ve irtibatlı olduğu görevliye iletiyorlar. Örneğin İran'dan belli bir organizasyonla gelip belirli yerlere gitmekte olan uyuşturucu hakkında sürekli bilgi veren, İstihbarattaki yardımcı istihbarat elemanı benzeri kişi muhbirdir. Hemşerileri, arkadaşları ve çevresindeki bazı kişileri belirli bir maksatla gözleyip, parantez içinde kin, nefret, duygusal, milli hisler ve benzeri, derlediği her alandaki bilgileri gerçek ya da kod isimli aktaran istihbarattaki muhtemet benzerine de muhbir deniliyor. Yardımcı istihbarat elemanı, muhtemet ve muhbir çalıştırmada tüm birimlerde henüz giderilemeyen bir boşluk bulunuyor. Bunlar bilgi verdiği zaman çok muteber kişiler oluyor. Her sorunuyla yakından ilgileniliyor. Elemanlar istisnai durumlar hariç belirli dönemlerde bir bayağı birkaç operasyon için bilgi verebiliyorlar. Aradan zaman geçmesi, bilgi getirememesi ya da birlikte çalıştığı, irtibatlı olduğu görevlilerin o birimden tayin olmalarından sonra yeni bilgi getiremeyen bu şahıslar artık yalnızlığa mahkum oluyorlar. Kendisine verilen sözler doğrultusunda bir problemi olduğunda yeni görevliler bilgi vermeyeceği ve onlar için külfet getiren bir talepte bulunacağı düşüncesiyle genelde bunlarla irtibat kurmaktan kaçınıyor. Bunlar da sorunun çözümü için nerede olursa olsun ilk tanıdığı, en uzun süre çalıştığı veya kendine yakın hissettiği görevliyi arayıp problemini ona çözdürmeye çalışıyorlar. Çalışan ile çalıştığı arasında zamanla bir bağ kuruluyor. İhbarda bulunan kişiler canlarını emanet ettikleri kollukla ilişkilerini kendi istekleriyle sürdürüyorlar. Verdikleri bilgiler ve ihbarlar neticesi düşman kazanıyor, deşifre olma endişesi yaşıyorlar.